Ayrım 24.
Kongrelerde gündemin seçimler maddesine geçilince kürsüye büyük bir kara tahta getirilmekte ve tebeşirle tam ortasından yukarıya aşağıya bir çizgi çekilerek ikiye bölünmekte, bir yanın üstüne işçiler, öteki yanın tepesine de aydınlar yazılmaktadır kocaman harflerle. Delegeler de hangi kesimden adaylıklarını koyuyorlarsa adlarını o bölüme yazdırmaktadırlar. İlginçtir, tüzükteki işçi olmayanlar deyimi de kongrelerde kendiliğinden aydınlar şekline dönüşmüştü ve aydınlar kesiminden adaylığını koyanlar için kimsenin gıkı bile çıkmazdı. Ama işçi kesiminden aday olabilmek öyle kolay mı? Gerçekten de işçi kesiminden adaylıklarını koyanların işçiliklerinin tüzüğe uygun olup olmadığı konusunda özellikle de sendikacılar ve aydınlar olağanüstü bir titizlik göstermişlerdir bütün parti tarihi boyunca. Örneğin bu adayların gerek emeklerini bir üretim aracı sahibine ücret karşılığında satıp satmadıkları, gerekse bir üretim aracı sahibi olup olmadıkları konularında sözcüğün tam anlamıyla kılı kırk yarmışlardır. Yani bu belirlemede de temel ölçüt görüldüğü gibi mülkiyet ilişkileri olmaktadır. Görgü tanığı olduğumuz kimi olaylara dayanarak hemen şunu da belirtmek isteriz ki adayların bir üretim aracı sahibi olup olmadıkları hususu emeklerini ücret karşılığında satan işçiler olup olmadıklarından da önemli sayılmıştır uygulamalarda. Örneğin anımsadığımız kadarıyla yukarıda sözü edilen İstanbul İl Kongresi'nde işçi kesiminden adaylıklarını koyan galiba Beşiktaş ilçesi delegeleri bir seyyar köfteci ile bir ayakkabı tamircisinin nitelikleri bu açıdan uzun tartışmalara neden olmuştur. Çünkü kimi delegelere göre bu insanlardan biri sahip olduğu tencere ile köfte üretip satmaktadır. Ötekisi de sahip olduğu örs ve çekişle ayakkabı tamir etmektedir. Dolayısıyla ikisi de üretim aracı sahibidirler ve işçi sayılabilmeleri olanaksızdır. Köfte tenceresi ile örs ve çekicin gerçekten birer üretim aracı sayılıp sayılamayacağı konusundaki bu tartışmada rahmetli Murat Sarıca tarafından çözümlenmişti galiba. Taraflar bir sonuca varamayınca aralarında Marksizmi en iyi bilen kişinin Şişli delegesi doçent doktor Murat Sarıca olduğuna karar vermişler ve kendisinden bu konuda bir fetva istemişlerdi. Ve Murat Hoca'nın fetvasıyla da tencere ile örs üretim aracı sayılmış, köfteci ile ayakkabı tamircisinin adları işçi bölümünden silinerek aydınlar bölümüne yazılmıştı anımsadığım kadarıyla. Yani işveren sayılmışlardı bir anlamda. Nitekim Sadun Aren de yukarıda andığımız kitabında Kadıköy ülkesinin sanırım 1964 ya da 65 yılındaki genel kurulunda bir üyenin damla sakızı yapmak için kullandığı büyükçe bir kazana sahip olduğu öne sürülerek işçi listesinden seçimlere girmesine itiraz edildiğine ve konu üzerinde uzun bir tartışma yapıldığına tanık olmuştum demektedir. Oysa partiye üye olmuş böyle köfteci, ayakkabı tamircisi, seyyar satıcı ve bunun türünden emekçi sayısı bile öylesine azdı ki tipin sürekli üst yönetiminde bulunmuş Sadun Aren de tipte hele yönetici olabilecek nitelikte işçi üye bulmak olanaksız ya da çok güçlü diye yazmaktadır. Göçebenin üretim araçları, at, avrat, silah. Bu insanların köfte tenceresi, sakız kazanı, tamirci örsü ve bunun gibi ancak bir emekçinin kendi el emeğiyle üretim yapabileceği avadanlıkları, kapitalizmin ücretli emek çalıştırmayı zorunlu kılan üretim araçlarıyla aynı kefede değerlendirmeye kalkışmaları, gerçekten salt Marksist bilgilerinin eksikliğinden mi kaynaklanmıştır acaba? Yoksa bu insanların içinde bulundukları üretim ilişkileri ve bunun gibi toplumsal koşulların bir doğal sonucu mudur bu? Veya Marksizmin mülkiyet olgusuyla neredeyse özdeşleştirildiği üretim aracı mülkiyeti kavramının taşınırlık ya da taşınmazlık, menkul gayrimenkul niteliği üzerinde yeterince durmamış olması mı bu yanılgıya düşünmesine neden olmuştur? Doğrusu bu insanların Marksist klasiklerle ancak 27 Mayıs Anayasası'ndan sonra 60'lı yıllarda yeni yeni tanışmaya başladıkları düşünülürse Marksist bilgilerinin eksikliği de doğal sayılsa gerektir kuşkusuz. Ancak üretim aracı konusunda bu tür yanılgılara düşenler acaba salt bu insanlar mıdır ki? Çünkü anımsadığımız kadarıyla ünlü Sovyet yazarı Shalohov da Sovyet deneyinin ilk yıllarında özellikle köylerde bu tür olayların çok yaşandığını uzun uzun anlatmaktadır ünlü romanları Don Kıyısında Hasat ve Uyandırılmış Toprak'ta. Oralarda da bazı parti yöneticileri köylülerin etinden, yumurtasından, sütünden yararlanmak için evlerinin avlularında besledikleri birkaç tavukla horozu, ineği, keçiyi filan üretim aracı sayarak kolektif mülkiyete geçirmeye kalkışmış ve bu uğurda uzun savaşımlar verilmiştir. Üstelik gene bu romanlarda belirtildiği gibi çoğu 1917 Ekim devrimine katılmış bu partilerin Marksist bilgilerinin eksikliği olasılığı ise galiba söz konusu bile olmasa gerektir. Öyleyse bu insanların böyle birkaç tavukla ineği veya bir köfteci tenderesiyle bir ayakkabıcı örsünü kapitalizmin ancak ücretle, emekle çalışabilen üretim araçlarıyla özdeşleştirmeye kalkışmalarında Marksizmin mülkiyet olgusuna salt üretim aracı mülkiyeti şeklinde ele almasından kaynaklanan bir eksiklik de yok mudur acaba gerçekten? Marx da doğulu toplumlardaki mülkiyet ilişkilerini bu nedenle tam kavrayamadığı için mi Engels'e yazdığı mektupta Doğu cennetinin gerçek anahtarı belki de burada gizli diyerek gerçekten ilk duyuşta çok çarpıcı, iç gıcıklayıcı hatta biraz da egzotik Asyatik toplumlar kuramını ortaya atmıştır kim bilir. Ama burada hemen şunu da belirtmek isteriz ki bu insanların bazı avadanlıklarla ev hayvanlarını da birer kapitalist üretim aracıymışçasına değerlendirmeye kalkışmaları galiba kendilerinin veya kuramın olası bir eksikliğinden çok toplumlarının içinde bulunduğu üretim koşullarından ve ilişkilerinden kaynaklansa gerektir bizce. Çünkü bilindiği gibi evcil hayvanlar ve avadanlıklar olsa olsa üretim ilişkisi henüz hayvancılık aşamasında bulunan toplumlarda üstelik değişim için değil kişisel veya aşiretin gereksinim ve tüketimi için üretim yapan üretim araçlarıdır. Ayrıca göçebenin üretim araçları zaten evcilleştirdiği koyun sürüleridir, sığır sürüleridir, at sürüleridir. Yani gerçekten de at, avrat, silahtır. Fakat ne var ki genellikle bir ulusal nitelik, bir ulusal haslet anlamında değerlendirdiğimiz bu at, avrat, silah tekerlemesinin salt biz Türklere özgü bir deyim, bir tekerleme olduğu konusunda da galiba hiçbirimizin kuşkusu yoktur. Yani bu tekerleme bizlere göre soylu ve yiğit bir ulus olduğumuzu anlatmaktadır kesinlikle. Ancak son yıllarda ülkemize ardı ardına gelen Orta Asya ve Kafkaslardaki yeni cumhuriyetlerin başkanlarının da neredeyse tamamı verdikleri demeçlerde ilginçtir tıpkı bizler gibi halklarının ne soylu ve yiğit olduğunu vurgulamak için hemen bu tekerlemeyi yinelemektedirler mutlaka. Örneğin Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev geçen yıllardaki gelişlerinden birinde Kazakların ata, kadına ve silaha çok düşkün olduklarını ve onlara ayrı bir önem verdiklerini söyleyerek biz Kazaklar at, avrat, pusat deriz demiştir. Gene Türkiye'ye gelen öteki Orta Asya devletlerinin başkanları da aynı şeyleri söyleyerek tekerlemeye sahip çıkmışlardır. Kuşkusuz bu tekerlemeye sahip çıkanlar yalnız Türk kökenli cumhuriyetlerin başkanları da olmamıştır gördüğümüz kadarıyla. Örneğin Türkiye'ye gelen bir Abasya yöneticisi de Abasaların at, avrat, silah dediklerini öne sürmüştür. Gene İstanbul'a birkaç kez gelen değerli ozan Resul Hamza Tavu'dan öğrendiğimize göre avarlar da aynı şekilde ata, kadına ve silaha olan aşırı düşkünlükleri yüzünden at, avrat, silah demektedirler. Yani bu tekerlemenin görüldüğü gibi ne ulusallıkla uzak yakın bir ilişkisi vardır ne de salt Türklere özgüdür. Bizce olsa olsa göçebelik döneminden kalma bir tekerlemedir bu. Nitekim bu tekerlemeyi benimseyen ülkelerin ortak paydaları da gene bizce bu gerçeği doğrular niteliktedir zaten. Dolayısıyla bu insanların hala köfteci tenderesini, sakızcı kazanını, ayakkabıcı örsünü veya evlerin avlularında beslenen birkaç evcil hayvanı kapitalist üretim araçları olarak değerlendirmeye kalkışmaları da galiba hiç kuşku yok ki bilinçaltlarında tortulanmış bu göçebelik dönemleriyle ilgili kalıntılardan kaynaklansa gerektir mutlaka. Gerçekten de tarihte atı yakalayıp ilk evcilleştirenler bilindiği gibi Orta Asya'daki göçebe bozkır budunları olmuştur. Yani atı evcilleştirenler de zaten atalarımızdır. Orta Asya'daki Kafkasyalardaki halkların atalarıdır. Bozkırların ve dağların zor dağ koşullarında avcılık ve hayvancılıkla geçinen bu insanların hepsi de attan çok iyi anlamaktadırlar. At yetiştirmekte, ata binmekte ustadırlar. At her şeyleridir. Dolayısıyla atı kutsallaştırmalarıyla doğal sayılsa gerektir. Genellikle av peşinde koşan ve sürülerinin ardında otlak otlak dolaşan bu insanlar için silah da at kadar önemlidir kuşkusuz. Bu yüzden gene hepsi de çok iyi savaşçıdırlar. Çok iyi ok atmakta, gerektiğinde çok iyi pala kullanmaktadırlar. Erkeklerin büyük çoğunluğu dört nala giden atın üstünden bile attığını vurmaktadır okla. Nitekim bu özellikleri dolayısıyla bu budunlar arasında savaşçılığı profesyonel meslek haline getirenler bile olmuştur zaman zaman. Belirli ücretler karşılığında başka ordular için bile savaşmışlardır. Ancak gerek atın gerekse silahın avlanmak veya sürüleri düşmandan korumak ve bunun gibi işlerin dışında bizim için üretimle doğrudan ilgili hiçbir işlevleri söz konusu değildir bilindiği gibi. Oysa kadınlar doğrudan üretimle de ilgilidirler. Çünkü çocuk doğurmak, yeni savaşçılar yetiştirmek ve aş pişirmek gibi işlerin yanı sıra hayvanlara da bakmaktadırlar. Süt sağmakta, yağ, peynir ve bunun gibi yapmaktadırlar. Hayvanları kırpmakta, yün eğirip kumaş dokumaktadırlar. Görüldüğü gibi ücretli emeğin henüz söz konusu bile olmadığı bu toplumsal aşamada kadın hiç kuşku yok ki en önemli üretim gücüdür. Atın ve silahın ise üretimle doğrudan bir ilişkisi belki gerçekten yoktur. Ama göçebe üretim ilişkisi içindeki işlevinin vazgeçilmezliğini yadsıyabilmek de galiba olanaksızdır. Yani at, avrat ve silah sanıldığı gibi toplumların moral nitelikleriyle değil, üretim ilişkileriyle ilgili bir tekerleme olsa gerektir kesinlikle. Kadın göçebe için galiba aynı zamanda da kasa. Hayvancılıkla geçinen bu toplumlardaki üretim ve mülkiyet ilişkileri de kuşkusuz kapitalist toplumlardaki üretim ve mülkiyet ilişkilerinden çok farklıdır. Örneğin yukarıda göçebelikten kurtulmak başlıklı bölümde de yinelediğimiz gibi Karl Marx da göçebe çomak kabilelerde mülk edinilen ve yeniden üretilen toprak değil sürüdür. Toprak her konaklandığında ortakça kullanılır demektedir. Toprak doğanın öteki şartları gibi ilkel sınırsızlığı içinde görülmektedir. Örneğin Asya steplerinde ve Asya yüksek platosunda olduğu gibi toprak sürülerin otlağıdır ve sürüler bütün çoban halkların geçim kaynağıdır. Bu halklar toprağı kendi mülkiyetinde sayar ama hiçbir zaman bu mülkiyetin sınırlarını tespit etmez. Gene 3. bölümün başlarında yinelediğimiz Engels'in de Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni adlı yapıtında belirttiği gibi bu toplumsal aşamadaki tarım da uzun ve sert geçen kış ayları için hayvanlara ot ve saman yediği sağlayabilmek amacıyla yapılmıştır genellikle. Yani göçebe toplumlarda bütün üretim kesinlikle hayvanlarla ilgilidir ve uzun yıllar salt aşiret gereksinimi ve tüketimi için üretim yapılmıştır. Ama ne var ki gerek sürülerin doğumla çoğalması, gerek yeni yabanıl sürülerin yakalanarak evcilleştirilmesi, gerek savaşlarda düşman sürülerine en konulması ve bunun gibi nedenlerle üretim de mutlaka zamanla kendiliğinden artmıştır doğal olarak. Ayrıca savaşlarda veya düşman ülkelere yapılan baskınlarda da altın veya gümüş, para ya da ziynet eşyası gibi ganimetler de elde edilmektedir. Dolayısıyla göçebe toplumlarda da zamanla kendiliğinden bir birikim olmuştur. Hiç kuşku yok ki. O koşullarda başka türlü saklanabilmesi söz konusu olamayacağına göre bu gereksinim ve tüketim fazlası ürün de altına gümüşe çevrilerek biriktirilmiştir mutlaka. Hani kadınların ellerini, ayaklarını, kollarını, bellerini, boyunlarını, kulaklarını, hatta burunlarını, altından veya gümüşten yapılmış yüzüklerle, bileziklerle, gerdanlıklarla, kemerle, halhalla, hırızmayla filan süsleme modası da bir göçebe buluşu mudur yoksa kim bilir. Bilindiği gibi önemli günlerde kadınlara bir takı armağan edilmesi insanlığın yaygın törelerinden birisidir ve gene bütün insanlar için kadına gösterilen sevginin, saygının, onu yüceltmenin bir ifadesidir. Bu nedenle manevi değeri maddi değerinden daha önemlidir bugün bizler için. Ama göçebelerin de bu düşüncelerle takıyı keşfetmiş ve kadınlarını sözcüğün tam anlamıyla takıya boğmuş olduklarını söyleyebilmenin olanağı var mıdır acaba? Çünkü göçebe kadınlarının takıya boğulmuş olduklarını söylemek gerçeğe pek de aykırı düşmese gerektir doğrusu. Fakat öte yandan da ilginçtir, göçebelerin kadına ayrı bir önem verdiğini ve saygı gösterdiğini söyleyebilmek de olanaksızdır galiba gördüğümüz kadarıyla. Örneğin yukarıda göçebelik ve kutsal mülkiye katkı başlıklı bölümde de işaret ettiğimiz gibi atalarımız için tek eşlilik bile söz konusu değildir çünkü. Erkeklerin birden çok kadınla evlenebilmesi gibi kadınlar da birden çok erkekle evlenebilmektedirler. Kadın atalarımız için soyun devamı açısından vazgeçilemez bir araçtır sadece. Yani kadının bugünkü anlamda bir ayrıcalığının varlığından, saygınlığından veya kutsallığından söz edebilmek kesinlikle olanaksızdır. Ayrıca göçebelerin sevişmeyi bildiğini söyleyebilmek de oldukça zordur doğrusu. Bütün ailenin bir çadırda ya da bir odada yan yana serilmiş yer yataklarında ana, baba, çoluk, çocuk bir arada yatma zorunluluğu karı kocanın özgürce sevişmesine zaten olanak vermediği için göçebelere göre sevişmek salt bir cinsel boşalma olsa gerektir gerçekten de. Göçebelerde sevi, sevda, aşk gibi kavramlar da galiba çok farklı anlamlar içermektedir bu nedenle. Örneğin anımsadığımız kadarıyla Profesör Macit Gökberk'in başkanlığında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden bir grubun yıllar önce Anadolu'da yaptığı bir sosyal araştırmada kendisine "Sizce aşk nedir baba?" diye sorulan yaşlı birinin "Bir delikanlı bir kızı beğenir. Evlenmek için görücü gönderir. Kızı verirlerse evlenir, karı koca olur. Ama vermezlerse aşık olur." demesi gibi sevi, aşk göçebelere göre bir kavuşamamadır, bir ayrılıktır, bir özlemdir. Nitekim bu toplumların aşk masallarında bile kadınla erkeğin birbirlerine kavuşup sevişmeleri anlatılmaz, tam karşıtı birbirlerine kavuşamamaları, ayrılıkları, özlemleri anlatılır. Kadınla erkek kavuştuğu anda da zaten masal bitmiştir. Masalcı hemen onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetimize der ve sözünü noktalar. Yani birbirlerini çılgıncasına seven kadınla erkek kavuşunca bu mantığa göre aşk da bitmiştir artık. Sevişmek fiilini kullanmak da ayıptır sanki. Bu nedenle cinsel ilişkilerde başka fiillerle anlatılır. Üstelik işin erkek tarafından nasıl İki arada bir derede yalap şap yapılıverip bitirildiği belirtilmek istenirmiş gibi erkeğin ağzından ve erkeğin işiyle ilgili fiiller kullanılır genellikle. Hatta işin ne denli hızlı yapıldığını anlatan haşırt, langırt, garç, cart ve bunun gibi belirteçler de eklenir fiillerin önlerine. Yani göçebe için sevişmenin kutsal güzelliği filan söz konusu değildir. Kadını haşırt sever sanki öç alırmış gibi. Langırt sever, gart sever, göz açıp kapayıncaya dek. Kadınla erkeğin dudak dudağa öpüşmesi de bilinen bir şey değildir ve ayıptır. Görüldüğü gibi göçebe toplumlarda kadının bedava iş gücü, ana ve erkeğinin cinsel boşalım aracı olmaktan öte bir öneminin varlığından söz edebilmek galiba gerçekten olanaksızdır. Hatta tam karşıtı bu erkek toplumlarda zayıflığın, korkaklığın, gayri ciddiliğin simgesidirler sanki. Nitekim Ali Rıza Yalman, Yalkın'da Cenup'ta Türkmen Oymakları adlı değerli araştırmasında bu göçer aşiretlerde kadınlara çorbacı, küldeken, köroğlu, kaşık düşmanı, horanta, avrat, eksik etek, kanayaklı ve bunun gibi aşağılayıcı, küçümseyici, küçültücü adlar takıldığını belirtmektedir. Öyle ki erkekler bile korkaklıkla, yılışıklıkla, güvenilir olmamakla suçlanacakları zaman karı gibi herif diye nitelendirilmektedirler. Karı gibi yılışma diye terslenmektedirler. Şayet bir kadın övülecekse o zaman da erkek karı, erkek gibi karı, taşaklı karı denilmektedir onlara. Bu nedenle göçebe toplumlarda kadının her koluna beşer onar bilezik birden takmasını, başına sıra sıra beşi bir yerdeler dolamasını, her yanını altın ya da gümüş halkalarla, zincirlerle donatmasını, doğrusu ne salt toplumun kadına gösterdiği saygının, sevginin işareti olarak yorumlayabilmenin olanağı vardır, ne de salt kadınların süslenme içgüdülerine bağlayarak açıklayabilmenin. Kadının üstündeki altın ya da gümüş takı çokluğu ailenin veya aşiretin zenginliğiyle de yakından ilgilidir kuşkusuz. Ama göçebelerin salt teşhir amacıyla bütün birikimlerini altına veya gümüşe çevirerek kadınlarının üstlerine taktıklarını söyleyebilmenin de olana var mıdır acaba? Doğrusu göçebe yaşam koşulları içinde gün boyu hayvanların bakımıyla uğraşan, süt sağan, yayık çalkalayan, yün eğiren, kilim dokuyan, yemek pişiren, çocuk yetiştiren bu kadınların bir de birbirleriyle zenginlik yarışına, takı teşhiri yarışına girişmiş olabilecekleri olasılığı söz konusu dahi edilmese gerektir çünkü. Bu nedenle de göçebe kadınların üstündeki bu takı çokluğu bizce ne aşiret zenginliğinin kadınlar aracılığıyla teşhiri anlamındadır kesinlikle, ne de kadınların takı düşkünlüklerinin bir doğal sonucudur. Yani üretim fazlasının bir doğal sonucu olan göçebelerdeki bu takı zenginliği bizce olsa olsa birikimin saklanması biçimidir bir tür. Altınını, gümüşünü sık sık söküp kurduğu çadırında bir çıkın içinde saklamayı güvenceli görmese gerektir kuşkusuz. Yerleşik toplumlardaki gibi parasını tarlasının belirli bir köşesine veya avlusundaki bir ağacın dibine çömlek içinde gömme olanağı da yoktur. Çaresiz sürekli üstünde taşımak zorundadır. Ne var ki erkekler de gün boyu at üstünde sürü kovalamaktadırlar. Sık sık düşman ülkelere yağma akınları düzenlemektedirler. Komşu aşiretlerle sık sık otlak kavgalarına tutuşmaktadırlar. Dolayısıyla boyunlarında kolyeler, parmaklarında yüzükler, kollarında bileziklerle şıngır şıngır at üstünde düşman kovalamaları, dört nala giderken dönüp ok atmaları, düşmana pala sallamaları, yani savaşmaları kuşkusuz olanaksız olsa gerektir. Sanırız bu nedenlerle birikimin saklanması ve taşınması işi de göçebe toplumlarda kadınlara verilmiştir galiba. Erkekler üstlerinde üstelik şıngırtılı onca yükle savaşamayacaklarını anlayınca bu işte de karılarını görevlendirmişlerdir. Yani bizce göçebe toplumlarda kadın aynı zamanda bir anlamda da kasadır. Bütün göçebelerin kadını at ve silahla birlikte sayması da bu yüzden midir kim bilir. Gerçekten güya aşk uğruna bunca çok cinayet işlenmesi de bu toplumlarda kadına duyulan saygıdan, kıskançlıktan veya namusa aşırı düşkünlükten filan değil, kadının bu niteliğinden mi kaynaklanmaktadır acaba? Yani kaçan yalnızca kadın değil, aynı zamanda da kasa olduğu için mi kara bıyıklı erkekler hemen silahlara davranıp ortalığı kan gölüne çevirmektedirler? Kim bilir, ilkel toplumlarda birden çok kadınla evlenmeye de belki bu nedenle gerek duyulmuştur. Bilindiği gibi bir insanın, hele hele bir kadının üstünde sürekli taşıyabileceği yük sınırlıdır. Dolayısıyla birikimleri bir kadının taşıyabileceği miktarı aşınca artan bileziklerini, kolyelerini, beşi bir yerdelerini koruması için çaresiz ikinci bir kadınla mı evlenmek zorunda kalmışlardır. Birikim arttıkça da kasa sayısını çoğaltırmış gibi üçüncü kadını, dördüncü kadını mı almışlardır yani? Göçebelikten köylülüğe niçin sıçrayamamışız acaba? Çok kadınla evlenmek de gerçekten bir göçebe buluşu mudur? Göçebeler birikimlerini saklayacak daha güvenlikli bir başka çözüm bulamadıkları için mi çok kadınla evlenmek zorunda kalmışlardır acaba? Kuşkusuz bütün bu varsayımlar tartışılabilir veya bir fantazi olarak değerlendirilebilir. Ama ilginçtir, öte yandan da 3-4 kadının anca taşıyabileceği kadar birikim de sağlamış olmalarına karşın atalarımızın gene göçebelikten tarım toplumu aşamasına sıçrayamamış oldukları da bir gerçektir. Acaba niçin? Oysa savaş tutsaklarının alınıp satıldığı tutsak pazarları bu toplumlarda da çok eski tarihlerden beri vardır. Bu pazarlardan satın alınan tutsaklar toprakta da çalıştırılabilmektedir. Örneğin ünlü Kırgız romancı Cengiz Aytmatov bir romanında Orta Asya'da geçmişi çok eskilere dayanan bu geleneğe göre savaş tutsaklarının nasıl köleleştirilerek komşu ülkelere bile satıldığını ayrıntılarıyla anlatmaktadır. Savaşlarda tutsak alınan delikanlıların önce kafası kazınmakta ve saç dipleri deşilerek kanatılmaktadır. Bu işlem sürerken de bir kasap hemen bir deve kesip derisini yüzmektedir. Sonra da derinin daha kalın olduğu boyun kısmından bir parçayı tutsağın usturayla kazınmış kafasına sarmaktadır.